Ayrım 10.
Gerek onun gerek bizim karşımızda, kullanacağım deyimi bağışlayın lütfen, adeta tarafsız biri durumundasınız. Sizin etkinizin önemi, inanın bana, ne kadar büyük görülse azdır. Yargının infazında sizin yalnız olarak hazır bulunacağınızı işitmekten doğrusu mutluluk duymuştum. Kumandanın bu yoldaki direktifi aslında benim aleyhimde alınmış bir karardı. Ama işte ben lehime çeviriyorum bunu. İnfazda büyüyecek bir kalabalığın varlığı durumunda önlenemeyecek yalan yanlış fısıltılar ve küçümser bakışlarla dikkatiniz dağılmadan açıklamalarımı dinlediniz. Aygıtı gördünüz ve şimdi de infaz olayını izlemek üzeresiniz. Evet, yargınızı verdiniz artık. Bu konuda henüz sizi duraksatan ufak tefek noktalar kalmışsa infaz olayını görmeniz bunları da giderecektir. Şimdi sizden ricam şu, kumandana karşı bana yardımcı olunuz. Konuk daha fazla konuşmasına fırsat vermedi subayın. Bunu nasıl yapabilirim ki diye sesini yükseltti. Düpedüz olmayacak bir şey. Size bir zararım dokunamayacağı gibi bir yararım da dokunamaz. Hiç de yapamayacağınız şey değil diye cevapladı subay. Konuk subayın ellerini yumruk yaptığını görünce biraz endişelenir gibi oldu. Hiç de yapamayacağınız şey değil diye tekrarladı subay daha bir direterek. Bu konuda bir plan düşünüyorum. Başarıya ulaşmaması için asla neden yok. Siz nüfuzunuzun bu işe yetmeyeceğini sanıyorsunuz ama ben yeteceğini biliyorum. Diyelim ki haklısınız. Ancak şimdiki yargılama usulünü yaşatabilmek için her çarenin denenmesi gerekmez mi? Evet, şimdi benim planı dinleyin. Gerçekleşmesi her şeyden önce bugün yargılama usulüne ilişkin düşüncenizi açığa vurmakta elden geldiğince çekimser davranmanıza bakıyor. Doğrudan size bir soru sorulmadıkça bu konudaki görüşünüzü asla açığa vurmayın. Soru sorulduğu zaman da kesinlikten uzak ve kısa olsun cevabınız. Bu konuda kolay kolay bir fikir öne süremeyeceğiniz, içerlemiş bulunduğunuz, açıkça konuşmanız gerekirse aslında sizin için yapılacak tek şeyin lanetler savurmak olduğu anlaşılsın. Yalan söyleyin demiyorum asla. Sadece kısa cevaplar verin. Örneğin, evet infazı gördüm ya da evet gerekli bütün açıklamalar yapıldı, hepsini dinledim deyin, tamam. Nihayet kızıp içerlemeniz için yeterince neden vardır ortada. Elbet kumandan bunu düpedüz yanlış anlayacak ve kendi amacına uygun biçimde yorumlayacaktır. Planım da buna dayanıyor işte. Yarın kumandanlıkta bütün yüksek görevlilerin katılacağı büyük bir toplantı yapılıyor. Kuşkusuz kumandan bu çeşit toplantıları bir gösteriye dönüştürmenin üstesinden gelmiştir hep. Özellikle bu amaç için her vakit seyircilerle dolup taşan bir galeri yapılmıştır. Toplantıya ben de katılmak zorundaydım. Ne var ki bunu düşününce tiksintiyle sarsılıyor bütün vücudum. Toplantıya sizin de çağrılacağınız kesin. Bugün toplantıda benim plana uygun davranırsanız davet çok önemli bir ricaya dönüşecektir. Ama açıklanmayan herhangi bir nedenle toplantıya davet edilmezseniz elbet o zaman sizin davet edilmek istediğinizi açığa vurmanız gerekecektir. Bunu yaparsanız davet edileceğinize kuşku yok. Diyeceğim, yarın hanımlarla kumandanın kendi locasında oturacaksınız. Kumandan ikide bir gözlerini kaldırarak sizin orada bulunduğunuzdan emin olmak isteyecektir. Gündemdeki ilgisiz, gülünç, yalnızca salondaki seyirciler düşünülerek saptanmış konuların, ki çokluk limandaki inşaat konusudur, limandaki inşaat konusu hep görüşülmesinden sonra yargılama usulü de ele alınacaktır. Kumandanın kendisi böyle bir şeye yanaşmaz ya da bu yeterince çabuk gerçekleşmezse o zaman siz işi bana bırakın. Ben ayağa kalkıp bugünkü infazla ilgili raporumu sunarım. Pek kısa hani, yalnızca rapor. Böyle bir rapor sunmak bu gibi toplantılarda adet değildir ama olsun, yapacağım ben. Kumandan her vakitki gibi nazik gülümseyerek bana teşekkür edecek ve kendini tutamayıp eline geçmiş böyle bir fırsatı kaçırmak istemeyecektir. Az önce işte bu ve buna benzer sözlerle başlayacaktır konuşmasına. İnfaz raporu sunuldu. Ben rapora yalnız şu kadarını eklemek isterim ki özellikle ilgili infazda kolonimize sonsuz şeref veren ziyareti konusunda hepinizin bilgi sahibi olduğu büyük bir araştırmacı da hazır bulunmuştur. Ayrıca bugünkü toplantımızın önemi onun şimdi aramızdaki varlığıyla yine bir kat daha artmıştır. Böyle bir durumda söz konusu büyük araştırmacıya bizim geleneksel yargılama usulü ve onu izleyen infaz işlemi üzerinde ne düşündüğünü sormak yerinde bir davranış sayılmaz mı? Tabii dört bir yandan alkış sesleri yükselecek, ben başta olmak üzere herkes önerinin lehinde sözler söyleyecektir. Bunun üzerine kumandan sizin önünüzde eğilerek konuşmasını sürdürecek ve diyecektir ki, madem öyle ben de buradaki bütün topluluk adına kendisine ilgili soruyu yöneltiyorum. İşte o zaman kalkıp korkuluğa doğru yürür, ellerinizi herkesin görebileceği gibi korkuluk üzerinde korsunuz. Sonra hanımlar ellerinizi tutup parmaklarınızla oynarlar ve nihayet başlarsınız konuşmaya. Bilmem hani bu an gelip çatana kadar duyacağım heyecana nasıl katlanacağım. Konuşmanızda hiç sınır falan tanımayın. Gerçeğin sesini duyurun bir güzel. Korkuluğun üzerine abanın, gümbür gümbür öten bir sesle kumandana doğru haykırın görüşünüzü. O sarsılmaz görüşünüzü haykırın. Ama belki istemezsiniz bunu. Böyle davranmak karakterinize uygun düşmez. Belki yurdunuzda böylesi durumlar söz konusu oldu mu bir başka türlü davranılır. Bu da doğru bir şey. Bu da yeter tamamen. O vakit hiç de ayağa kalkmayabilirsiniz. Sadece birkaç laf edersiniz oturduğunuz yerden, fısıldar gibi konuşursunuz. Öyle ki ancak sizin hemen altınızda oturan memurlar sizi işitebilsin. Bu kadarı da elverir. İnfaza katılanların azlığından, gacır gucur dönen çarktan, kopuk kayıştan, iğrenç keçe tıkaçtan söz açmak zorunda değilsiniz asla. Hayır değilsiniz. Çünkü bundan ötesini ben üzerime alacağım ve inanın yapacağım konuşma kumandanı salondan kaçırmazsa mutlaka dize getirip kendisini itirafa zorlayacaktır. Eski kumandan, senin önünde eğiliyorum. İşte benim plan. Gerçekleşmesine yardım etmek istemez misiniz? Elbette istersiniz. Hatta istemek zorundasınız. Sözün burasında subay iki kolundan yakaladı konuğu ve güçlükle soluyarak yüzüne baktı. Son cümleleri o kadar yüksek sesle söylemişti ki er ile mahkum da dikkat kesildiler. Bir şey anlamamalarına karşın yemeği bırakıp ağızlarındaki lokmayı çiğneyerek konuğa baktılar. Konuğun vereceği cevap daha baştan belli bulunuyordu. İlgili konuda bir bocalamanın söz konusu olamayacağı kadar görüp geçirmiş biriydi konuk. Özü sözü doğru bir adamdı ve kimseden korkusu yoktu. Yine de eri ve mahkumu görüp bir an duraksadı. Ama sonunda vermesi gereken cevabı verdi. Hayır. Subay birçok kez gözlerini kırpıştırdı. Ancak konuktan ayırmadı bakışlarını. Bir açıklama ister miydiniz diye sordu konuk. Subay evet anlamında suskun başını salladı. Ben yargılama usulünüzün karşısındayım dedi konuk. Siz daha bana güvenip bu işi açmadan önce, bu güveninizi de asla kötüye kullanacak değilim, böyle bir usule karşı çıkmamın doğruluğu ve eğriliği, bu karşı çıkmamın alabildiğine küçük de olsa bir başarı sağlayıp sağlayamayacağı üzerinde düşündüm. Bu konuda ilkin kime başvurmam gerektiği açıktı. Kumandana başvuracaktım elbet. Sizse bunu daha bir açıklığa kavuşturdunuz, ancak kararımı pekiştirerek değil. Çünkü iştenlikli görüşünüz her ne kadar düşüncemden caydırmadıysa da duygulandırdı beni. Subay sesini çıkarmadı. Aygıta dönüp pirinç çubuklardan birini tuttu. Sonra biraz geriye kalkılıp gözlerini kaldırarak her şeyin yerli yerinde olup olmadığını anlamak ister gibi Hakkak'a baktı. Er'le mahkum birbirleriyle ahbap olmuşa benziyordu. Kayışlarla bağlı durumdaki mahkum Er'e bir işarette bulundu. Er de mahkuma doğru eğildi. Mahkum Er'in kulağına bir şeyler fısıldadı. Er de peki anlamında başını salladı. Konuk subayın ardından giderek ''Ne yapacağımı henüz bilmiyorsunuz.'' dedi. ''Yargılama usulüyle ilgili görüşümü kumandana bildireceğim. Ama bir toplantıda değil, mahrem olarak. Hem burada pek uzun kalacak değilim. Dolayısıyla bir toplantıya çağrılmam olanaksız. Hemen yarın sabah ayrılacağım buradan. Hiç değilse gemime dönmüş olacağım.'' Subay konuğun sözlerini dinlememişe benziyordu. ''Yargılama usulümün doğruluğuna demek inandınız.'' dedi kendi kendine. Nasıl yaşlı bir adam bir çocuğun saçmalığına gülümser ve bu gülümsemenin ardından kendi gerçek düşüncesini gizlerse subay da konuğa öylece gülümsedi. O zaman vakti dedi nihayet. İşe koyulmaya bir uyarı ve çağrıyı içeren açık renkteki gözleriyle konuğa baktı. Neyin vakti diye sordu konuk ama bir cevap alamadı. Subay mahkuma dönüp onun diliyle serbestsin dedi. Mahkum ilkin inanamadı. Evet serbestsin diye tekrarladı subay. Mahkumun yüzü ilk kez gerçek bir dirimselliğe kavuştu. Doğru muydu işittiği? Yoksa subayın yalnızca gelip geçici bir kaprisi miydi? Yoksa yabancı konuk çalışıp da onun hayatının bağışlanmasını mı sağlamıştı? Nasıl şeydi bu? Mahkumun yüzü bütün bu soruları sorar gibiydi. Ama uzun sürmedi. Ne olursa olsun madem izin veriliyordu, gerçekten özgürlüğüne kavuşmak istedi ve tırmığın el verdiği ölçüde silkinmeye başladı. Kayışları koparacaksın diye bağırdı subay. Sakin ol, şimdi sökeceğiz onları. Ardından subay Er'e işaret etti. Er'le birlikte kayışlar üzerinde çalışmaya koyuldu. Mahkum bir şey söylemeden kendi kendine güldü. Bazen yüzünü sola subaydan yana, bazen de sağa Er'den yana çeviriyor. Arada konuğu da unutmuyordu. Subay çıkar şunu tırmığın altından diye emretti Er'e. Mahkumu tırmığın altından çıkarırken Er'in dikkatli davranması gerekiyordu. Zaten sabırsızlandığı için mahkumun sırtı yer yer sıyrılmış, ufak çapta yara bereler oluşmuştu. Ancak serbest bırakıldıktan sonra subay mahkumla pek ilgilenmemeye başladı. Konağa doğru yürüyerek küçük meşin cüzdanını yeniden çıkardı cebinden, içini karıştırıp sonunda aradığı kağıdı buldu ve konağa uzattı. ''Okuyun şunu.'' dedi. ''Okuyamam.'' diye cevapladı konuk. ''Bu yazıları sökemediğimi söylemiştim daha önce.'' Subay biraz daha dikkatle bakın diye üsteledi ve kendisiyle birlikte yazıyı okumak için konuğun yanına sokuldu. Bu da sonuçsuz kalınca sanki kağıda asla el sürülmemesi gerekiyormuş gibi serçe parmağını hayli yüksekten yazının üzerinde gezdirerek konuğun onu okumasını kolaylaştırmaya çalıştı. Konuk da hiç değilse subayı memnun etmek için kendi çaba harcamaya başlamıştı. Ama yazıyı sökemedi bir türlü. Derken subay ilkin yazının başlığını heceledi, ardından başlığı okudu tümüyle. Adil ol yazıyor dedi. Sanırım gerisini okuyabilirsiniz artık. Konuk yazının üzerine o kadar eğildi ki subay adeta konuğun elini temasından esirgemek isteyerek kağıdı çekip uzağa aldı. Gerçi konuk bundan böyle bir şey söylemedi ama yazıyı hala sökemediği açıktı. Adil ol yazıyor dedi subay yeniden. Konuk olabilir dedi. Böyle bir yazının kağıt üzerinde bulunduğuna inanırım. Subay sorun yok o halde diye cevapladı. Hiç değilse biraz memnundu şimdi. Elinde kağıtla merdiveni tırmandı, kağıdı hakkın içine yerleştirdi ve çarka anlaşılan bambaşka bir düzen verdi. Pek de zahmetli bir işti bu. Ayrıca alabildiğine küçük dişliler söz konusu olmalıydı ki bazen subayın başı bütünüyle hakkın içinde kayboluyordu. Yani çarkın inceden inceye gözden geçirilmesi gerekmekteydi. Konuk subayın çağrılmasını aşağıdan aralıksız izliyordu. Boynu kas katı kesilmişti. Güneşin ışınlarına gömülmüş gökyüzüne bakmaktan gözleri sancımaya başlamıştı. Erle mahkum birbiriyle meşguldü. Başkaca bir şeye aldırdıkları yoktu. Mahkumun gömleğiyle pantolonu er tarafından çukurun içinden süngünün ucuyla çekilip alındı. Mahkum fena halde pislenmiş gömleğini gerdelde yıkamaya koyuldu. Sonra gömlekle pantolonu üzerine geçirdi. Ansızın hem mahkum hem er kahkahayla güldü. Çünkü giysiler arkadan kesilerek iki parçaya ayrılmıştı. Belki de mahkum eri eğlendirmekle yükümlü görüyordu kendini. Üzerinde yırtık giysilerle yere çömelmiş erin çevresinde dolanıyor, er de gülerek dizlerine vuruyordu. Ama orada bulunan subayla konuğa saygılarından az sonra yine toparladılar kendilerini. Yukarıda subay işini bitirdikten sonra bir kez daha gülümseyerek aygıta tümüyle yeniden göz gezdirdi. O zamana kadar açık duran hakkakın kapağını vurup kapadı. Aşağı inip ilkin çukura ardından mahkuma baktı. Mahkumun giysilerini çukurdan çıkarıp giydiğini görerek bundan memnunluk duydu, ellerini yıkamak üzere gerdele yürüdü. Gerdeldeki suyun iğrenç pisliğini neden sonra fark etti. Böyle bir durumda ellerini yıkayamayacağına üzüldü. Ellerini yerdeki kuma soktu, asıl temizliğin yerini tutacak gibi değilse de ister istemez bu kadarla yetinmesi gerekiyordu. Ardından doğrulup üniformasının düğmelerini çözmeye koyuldu. O anda ceketinin yakasının altına sıkıştırdığı iki hanım mendili ellerinin üzerine düştü. Al işte mendillerin diyerek mahkuma fırlattı bunları. Konağa dönerek bir açıklamada bulunur gibi hanımefendilerin armağanları dedi. Üniformasının ceketini çıkarıp ardından büsbütün soyunurken besbelli gösterdiği aceleye karşın giysisinin her parçasına büyük bir özenle davranıyordu. Hatta ceketinin gümüş kordonlarını parmaklarıyla güzel güzel sıvazladı, sallayıp silkerek püsküllerden birini düzeltti. Ama tek tek her parçayı ele geçirdikten sonra hemen kaldırıp öfkeyle çukura atması bu özenle hiç bağdaşmıyordu. Sonunda kayışla kısa meç kalmıştı üzerinde. Önce meçi kınından çıkarıp kırdı. Sonra meçin parçalarını, kını, kayışı tümünü toparlayıp öylesine bir savuruşla savurdu ki çukurun içinde çın çın öterek hepsi bir yana dağıldı. Şimdi çırılçıplak ortada dikiliyordu subay. Konuk dudaklarını ısırıyor, bir şey söylemiyordu. İleride ne olacağını bilmiyor değildi ama subayın herhangi bir girişimini engellemeye hakkı yoktu. Subayın savunduğu yargılama usulü gerçekten ortadan kaldırılmak üzere bulunuyorsa, nedeni de konuğun işe karışmasıydı. Allah bilir ki buna da konuk kendini yükümlü hissediyordu. O zaman subay düpedüz doğru davranıyor demekti. Subayın yerinde olsa konuğun kendisi de başka türlü davranamazdı. Erle mahkum ortada dönen şeyi ilkin anlamamışlardı. Hatta başlarını çevirip baktıkları bile yoktu. Mahkum mendillere tekrar kavuştuğu için pek seviniyordu. Ama sevinci uzun sürmedi çünkü er önceden tahmin edilemeyecek acele bir uzanışla mendilleri mahkumdan çekip almıştı. Bunun üzerine mahkum erin palaskasının altına soktuğu mendilleri tekrar oradan çekip çıkarmaya çalıştı. Ama er tetikte beklemişti. Böylece boğuşup durdular bir süre. Ancak subay çırılçıplak soyunduğunda dikkatleri o yana çevrildi. Özellikle mahkumun içinde büyük bir değişiklik arifesinde bulunduğuna ilişkin bir sezgi belirmişti. Kendi başına gelecekler, şimdi subayın başına geliyordu. Belki de sonuna kadar götürecekti işi. Böyle olmasını belki de yabancı konuk istemişti. Yani bir öc almadan başka bir şey değildi bu. Çektirilmek istenen acıları sonuna kadar çekmişti kendisi. Aynı acılar karşısındakine sonuna kadar çektirilecek, öc alınacaktı. Ansızın mahkumun yüzünde geniş ve suskun bir gülümseme belirip bir daha da kaybolmadı. Ama subay Aygıt'a dönmüştü yüzünü. Aygıt'ın dilinden iyi anladığı, daha önce görünmüşse de şimdi onu nasıl kullandığına ve isteklerine Aygıt'ın nasıl boyun eğdiğine tanık olmak insanı adeta şaşkına çeviriyordu. Elini tırmığa yaklaştırması, tırmığın kendisini alıp kabul etmek üzere gerekli konumu ele geçirene kadar birkaç kez inip çıkmasına yetmiş, kenarından tutar tutmaz yatak titreşime geçmişti. Derken keçe tıkaç karşıdan subayın ağzına doğru yaklaştı. Subay ilkin tıkacı istemezmiş gibi göründü ama yalnızca bir an sürdü duraksaması. Çok geçmeden boyun eğip tıkacı benimsedi. Her şey hazırdı. Sadece kayışlar henüz yanlardan sarkıyordu ama belli ki ihtiyaç yoktu bunlara. Subayın bağlanmaması gerekiyordu. Birden mahkumun gözü çözük kayışlara ilişti. Kayışlar bağlanmadı mı kanısınca yargının infazı mükemmel olamazdı. Bu yüzden ere çarçabuk işaret etti. Subayı bağlamak için birlikte seyirttiler. O anda manivelayı itip hakkakı harekete geçirmek için bir ayağını uzatan subay, mahkumla erin yaklaştığını görerek ayağını çekip geriye aldı ve kayışlarla bağlanmasına göz yumdu. Kuşkusuz bağlı durumda manivelaya erişemezdi artık. Oysa manivelanın yerini ne er ne mahkum bulabilirdi. Konağa gelince elini hiçbir şeye sürmemeye kararlıydı. Ancak gereksizliği de anlaşıldı bunun. Çünkü kayışlar bağlanır bağlanmaz aygıt çalışmaya, yatak titreşmeye, iğneler subayın cildi üzerine inip inip kalkmaya başladı. Tırmık boşlukta bir aşağı bir yukarı süzülüyordu. Konuk ancak bir süre gözlerini dikip baktıktan sonra hakkaktaki bir çarkın gıcırdaması gerektiğini anımsadı. Oysa her şey sessizdi. En küçük bir gıcırtı işitilmiyordu. Aygıt böyle sessiz çalıştığı için dikkati pek çekmiyordu. Konuğun gözleri karşıda dikilen erle mahkumdaydı. Mahkum ere göre daha hareketliydi. Aygıttaki her şeyle ilgileniyor, bazen eğiliyor, bazen doğrulup ayakları üzerinde dikiliyor, işaret parmağını uzatarak ere hep bir şeyler göstermek istiyordu. Konuk için tatsız bir durumdu hani. İşin sonuna kadar bir yere ayrılmamayı kafasına koymuştu. Ama erle mahkumu o durumda görmeye de daha çok katlanamayacaktı. Haydi evlerinize dedi her ikisine birden. Belki er karşı koymayacaktı ama mahkum bu buyruğu düpedüz bir ceza olarak gördü. Ellerini kavuşturup erin kalmasına izin vermesi için konuğa yalvarıp yakardı. Hatta konuk hayır anlamında başını sallayarak diretince yere diz çöktü. Buyrukların böyle bir yerde para etmediğini gören konuk erle mahkumu kovup uzaklaştırmak için karşıya geçmek istedi. Derken yukarıdan hakkakın içinden kopup gelen bir gürültü işitti. Başını kaldırıp baktı. Yanılmamıştı demek. Çarklardan biri gerçekten bozuk düzen çalışıyordu. Hakkak'ın kapağı usulcacık kalktı ilkin. Derken tak diye birden açıldı. Bir dişlinin sivri uçları göründü. Sivri uçlar yukarılara doğru tırmanmaya başladı. Ve çok geçmeden çarkın tümü açığa çıktı. Sanki bir büyük güç Hakkak'ı sıkıştırıyor, çarka aygıtta yer bırakmıyordu. Çark Hakkak'ın kenarına kadar dönüp geldi. Sonra aşağı düştü. Dik durumda kumların içinde biraz yuvarlanıp hareketsiz kaldı. Ama hemen ardından bir başka çark göründü yukarıda. Onu birbirinden pek ayırt edilemeyecek irili ufaklı bir sürü başka çark izledi. Aygıt'ın içinin artık boşaldığı sanılırken bir de bakılıyordu ki bu kez pek çok sayıda çarktan oluşan yeni bir grup beliriyor. Derken her biri yere düşüyor çarkların bir süre kumlarda yuvarlanıyor ardından yere serilip kalıyordu. Bu olay konuğun buyruğunu mahkumun büsbütün unutmasına yol açmış. Çarklar mahkumu düpedüz büyülemişti. Boyuna aralarından birini yakalamak istiyor, eri yardıma çağırıyor ama birden irkilerek elini geri çekiyordu. Çünkü hemen arkadan bir başka çark çıkıp geliyor, bu da hiç değilse ilerleyen yuvarlanmış gelirken başlangıçta içine korku salıyordu. Konuğa gelince durumdan pek tedirgindi. Aygıt besbelli parçalanıp dağılıyordu. Sessiz sessiz ilerleyişi yanıltıcı bir izlenimden başka bir şey değildi. O anda subay kendi başının çaresine bakacak durumda değildi. Dolayısıyla subayın yardımına koşması gerektiği gibi bir duygu belirdi konuğun içinde. Ancak bütün dikkatini çarklar üzerinde çektiğinden aygıtın kalan bölümüne bir göz atmayı unutmuştu. Ama şimdi son çarkın hakkaktan ayrılmasından sonra tırmık üzerine eğildiğinde öncekilerden de kötü bir sürprizle karşılaştı. Tırmık yazmıyor, uçlarını cilt içerisine batırmakla yetiniyordu. Yatak ise vücudu bir yerden bir yere yuvarlamıyor, onu sadece kaldırıp iğnelerin ağzına veriyordu. Konuk işe el atmayı başarabilirse aygıtın çalışmasını tümüyle durdurmayı düşündü. Çünkü olay subayın amaçladığı gibi işkence niteliği taşımaktan çıkmış, doğrudan cinayete dönüşmüştü. Konuk ellerini ileri uzattı ama o anda tırmık yan taraflarında iğnelere geçirilmiş vücutla havaya kalktı. Oysa bu normal olarak 12. saatte yapacağı şeydi. Sanki yüz ayrı oluktan boşanırcasına akmaya başlamıştı kan. Ancak suyla karışık değildi. Su akıtan borucuklar da bu kez görevlerini yapmamıştı. Ve nihayet son işlevini de yerine getirmeye yanaşmadı Aygıt. Vücut tırmığın uzun iğnelerinden bir türlü çözülüp ayrılamadı. İçindeki kan akıyor, ne var ki vücudun kendisi çukurun içine düşmeden kalıyordu. Tırmık eski durumunu almak üzere hareket etmek istiyor ama yükten henüz kurtulamadığını kendisi de fark ediyormuş gibi çukurun üzerinde beklemesini sürdürüyordu. Karşıda dikilen erle mahkuma ''Ne duruyorsunuz, yardım etsenize'' diye seslendi konuk ve subayın ayaklarına yapıştı. Kendisi subayın ayaklarından itecek, karşıdan da her ikisi subayın başını tutacak, böylece onu kaldırıp iğnelerin altından alacaklardı. Ama erle mahkum yardıma gelmekte duraksadı. Mahkum bayağı sırtını çevirdi subaya. Anlaşılan onları subayın başına tutmaya zorlamak gerekiyordu. Bu arada adeta istemeyerek ölü subayın yüzünü gördü konuk. Tıpkı sağlığındaki aynı yüzdü. Üzerinde o vaat edilen kurtuluştan iz eser yoktu. Başkalarının Aygıt'ta bulduğu sona kavuşamamıştı subay. Dudakları sımsıkı birbirine bastırılmıştı. Açık gözlerinde adeta bir yaşam ifadesi okunuyordu. Bakışı sakin ve inanç doluydu. Alnına büyük çelik iğnenin ucu gömülmüştü. Konuk erle mahkumun önü sıra yürüyüp kolonideki binalara gelince er içlerinden birini göstererek ''İşte çay evi'' dedi. Bir binanın zemin katında mağarayı andıran, duvarlarıyla tavanı dumandan kararmış alçacık bir yerdi burası. Yola bakan cephesi tümüyle açıktı. Gerek kumandanın saray biçimindeki konutları, gerek kolonideki hepsi harap olmuş öbür binalarla arasında pek ayrım görünmemesine karşın konuğun üzerinde tarihi bir yapı izlenimi uyandırmıştı. Birden çay evine sokularak yanında erle mahkum yol üzerine atılmış boş masalar arasından ilerledi. İçeriden gelen serin ve küflü havayı soludu. Eski kumandan işte burada gömülü dedi er. Rahipler kendisine gömütlükte yer vermekten kaçındı. Bir süre nereye gömüleceği konusunda karara varılamadı. Sonunda burada toprağa verildi. Subay bundan size hiç söz açmamıştır kuşkusuz. Çünkü durumdan en çok utanç duyan kendisi oldu. Hatta birkaç kez geceleyin gelip eski kumandanını mezardan çıkarmayı denedi ama her seferinde kovulup uzaklaştırıldı. Er'e bir türlü inanamayan konuk ''Hani mezar?'' diye sordu. Er'le mahkum her ikisi birden konuğun önü sıra seyirtip sözde mezarın bulunduğu yeri gösterdiler. Konuğu alıp çay evinin arka duvarına götürdüler. Masaların birkaçında müşteriler oturuyordu. Limanda çalışan işçilerdi. Belki kısa ve kara top sakalları ışıl ışıl parıldayan güçlü kuvvetli adamlardı. Hiçbirinin üzerinde ceket yoktu. Gömlekleri yırtık pırtıktı. Yoksul, aşağılanmış insanlardı hepsi. Konuğun yaklaştığını gören birkaçı doğruldu. Geri geri çekilip arkalarını duvara vererek ona bakmaya başladı. Konuğun çevresinde ''Bir yabancı mezarı görmek istiyor'' diye bir fısıldaşma oldu. İtilip kenara alınan bir masanın altından bir kitabe çıktı ortaya. Masanın altında saklı tutulabilecek kadar alçak bir taştı. Üzerine pek küçük harflerle bir yazı oyulmuştu. Konuk yazıyı okuyabilmek için yere diz çökmek zorunda kaldı. Yazıda şöyle deniliyordu. Burada eski kumandan yatmaktadır. Artık ortada görünmemeleri gereken taraftarları kendisine bu mezarı hazırladı. Ve bu kitabeyi başucuna dikti.